Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Herkese merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhabalar, ben Tunahan Saftır.
YPN 1 ikisi bile hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta yine Tunahan'la beraber kaldık. Erdi hastalanmış, rahatsızlanmış biraz. Ve Mesut da zaten yurt dışında olacağını söylemişti geçtiğimiz hafta.
Geçen bölüm demiştiniz bir hastalık olmazsa falan toplanız olmadı.
Demek ki artık odan nazar mı değiyor nedir?
Yani olabilir.
O yüzden bu hafta yine ağırlıklı olarak oyun haberleri üzerinden gideceğiz. Daha doğrusu bir tane teknoloji haberimiz var. Şimdi onunla başlangıcı yapacağız. Ryzen 5 serisiyle ilgili. Ondan sonra ağırlıklı olarak oyun haberleriyle gideceğiz. Ve son olarak da bir tane film haberimiz var.
Evet.
İstersen Ryzen 5'ten konuşmaya başlayalım Tunahan.
Evet, Ryzen 5 işlemcilerin geleceği duyuruldu. İlk olarak Ryzen 7 ile, yani üst seviye, üst segment işlemcilerle lansmanı yapmışlardı. Şöyle düşünebiliriz. Hani i3, i5, i7 nasılsa Intel'de, herhalde bu tarafta da bir Ryzen 5, Ryzen 7, belki Ryzen 3 seviyesi, böyle giriş seviyesi bir şeyler de ileride duyurabilirler, belli olmaz. Şimdi Ryzen 5 ile orta seviye işlemcileri duyurdular, yeni nesil orta segmentte. Görebildiğimiz kadarıyla da yine rakip Intel işlemcilerle kimi zaman %60, %70'lere varan gösterdikleri sentetik test tabloları sonuçlarına göre yüksek performans vadiden, aynı zamanda fiyat olarak da yine daha rakibine göre agresif işlemciler geleceğini görüyoruz. Ortalama olarak baktığımız zaman $149 ile $249 arasında, yani bu orta segmentteki en düşük işlemci ve en yüksek işlemci bu fiyat seviyesinde gözüküyor. Türkiye'de de aşağı yukarı 600 ile 1200 lira arasında toplam hepsinin satış ortalaması bekleniyor. Fiyatların öyle olması bekleniyor. Açıkçası yani rekabet açısından güzel işlemciler. Tabii ilk başta Ryzen 7 ile geldikleri için ben ilk bir şey demiştim, hani çok yüksekten girdiler, ama gördüğümüz kadarıyla daha aşağı seviyeleri, orta segmentleri, giriş seviyesinde düşünüyorlar. Oyuncuları düşünüyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var benim açımdan hala da. Biraz daha test tablolarını görmek lazım. Çünkü sentetik testlerde ne kadar başarım yüksek olsa da Ryzen 7'de örneğin oyun performans konusunda o kadar yüksek bir beklenti karşılayamamıştı. Bakalım Ryzen 5'te nasıl olacak?
Zaten şöyle bir algı yaratıldı sanki. Hani Ryzen'lar iş istasyonları için daha elverişli işlemciler. Oyunda beklenildiği kadar performans vermemesi de oyuncular açısından biraz üzücü bir durum
yani
gibi.
Lansman ve o istatistikler, sürekli gösterilen grafik tabloları falan insanların aklında şöyle bir şey oluşturuyordu. Ha, oyun sistemi kuruyorsam hani o zaman çok iyi, ama işte orada bir testleri detaylı olarak görmek, ondan sonra değerlendirmek lazım.
Tabii yine fiyatla ve performansla karşılaştırıldığında yine Intel'den daha karlı olacağı.
Yani. Ama bir de bir Nvidia Intel sevdalısı bir tayfa kitle de var. Ben de açıkçası onlardan. Hani ne olursa olsun böyle pek kopamıyoruz. Hani sanki pahalıysa daha kalitelidir gibi bir algı da oluşuyor, bilmiyorum. Ama yine tabii Ryzen'da iddialı bir şekilde geliyor 5 serisiyle birlikte.
Evet, bakalım 3 serisini de duyururlarsa onu yani artık Mesut'la Erdi ile beraber yine konuşuruz diye düşünüyorum. Oyun haberlerine geçecek olursak birkaç tane kısa PlayStation haberinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak PlayStation 3 biliyorsun ki eskide kaldı ama hala piyasası dönüyor Türkiye'de, evet. Özellikle. Hani bazı oyuncular bir nesil geriden takip edebiliyorlar. PlayStation 3'ün üretimi Japonya'da sonlanıyor arkadaşlar. Böylece hani bir neslinde sonuna gelmiş oluyoruz. Zaten Microsoft da Xbox 360'ların resmi desteğini kesmişti. Şimdi de Japonya'da son kalesi diyebileceğimiz PlayStation'ın PlayStation 3 üretimini sonlandırıyorlar. Ve burada aynı zamanda en son üretilen sürümler 500 GB'lık sürümlereymiş. PlayStation 3 süper slimler vardı,
evet.
Hatırlarsan. Ben pek tarz olarak beğenmesem de.
Ben hala slimciyim o yüzden.
Bu sürümler üretiliyordu en son. Artık bunun da üretimi kesilmiş. Böylece yani bu neslin sonuna geliyoruz. Kasım'da çok çıkmıştı 2006 yılında. Ve kaç sene sürmüş?
11.
Yani, 11 sene falan sürmüş
oluyor. Zaten genelde o ömürler uzun oluyor. PlayStation 2'ye bile en son FIFA 14 çıkmıştı yani.
Hı-hı.
Düşün, o kadar zaman öncesinde konsol.
FIFA falan bayağı uzun süre çıkıyor. Muhtemelen yani. PlayStation 3'e de çıkmıştır. Ama hani şey, çok fazla
bir yenilik oyun açısından hani bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Yeni bir şeyler gelmiyor ama hani şöyle olabilir, bu saatten sonra eğer hala da oynamamış kimseler varsa, hani sırf eksklusif oyunlardan sebep eski konsolları yine
tabii, bir rağbet olabiliyor. Tabii tabii, yani çok fazla yani. Oyun var PlayStation 3'te. Eğer PlayStation tabii. 3'e hiç eliniz uzanmadıysa hala PlayStation 3 alıp gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Tabii fazlasıyla. Çözünürlük açısından, işte görselliğin biraz daha eski olması açısından biraz yadırgayabilirsiniz. Ama ben de sonuçta God of War'ları mesela emülatörle oynamıştım PC'de. Ve hem kontrolleri hem de görünüşleri çok kötüydü.
Ben de oynadım ama alışıyorsunuz. Sonra hani yine büyük ekran televizyonda PlayStation 2'de ilk God of War 1 ve 2'yi bitirmiştim. Hani bir süre sonra insanın gözü alışıyor ve zaten o dakikadan sonra hani oyun hikayesi vesaire seni sürükleyen pek çok etmen olduğu için artık grafiklerde takılmıyorsun o noktada.
Evet, bir diğer haberimiz de PlayStation Plus oyunlarıyla ilgili olacak. Geçtiğimiz ay yani Mart ayında PlayStation Plus üyelerine verilen ücretsiz oyunlar nelerdi? Tearaway verilmişti. Tearaway Unfolded Disc Jam verilmişti. Tearaway güzel bir oyun. PlayStation Vita'da başlamış olan bir yeni bir seri.
PS Plus'a gelen nadir güzel oyunlardan biri.
Evet, bu ayda Nisan ayında daha doğrusu gelecek bir tane oyun duyuruldu. Hepsi duyurulmadı. Bu oyun aynı zamanda yeni bir oyun duyurusu arkadaşlar. David Jeff ve ekibi geliştiriyorlar. David Jeff'i God of War ve işte Twisted Metal gibi oyunlardan tanıyoruz arkadaşlar. Draw to Death isminde yeni bir oyun bu. Çizimlerden oluşan bir arena shooter.
Evet, daha önce fuarlarda da videolarını göstermişlerdi. Hı-hı. Bayağı böyle amiral battı gibi, hani kağıt üzerine çizilmiş de o şekilde oyun alanına aktarılmış gibi ama hani benim görebildiğim kadarıyla görsellik biraz göz yorucu ama tabii oyun dinamiklerine de bakmak lazım.
Oyun dinamikleri bayağı bir karmaşık. Yani kullanıcıyı doyurucu seviyede gibi görünüyor
böyle
şu an
için. Böyle Borderlands'in kontrastının sonuna vurulmuş hali gibi bir şeyler duruyor ama.
Yani çizim olarak farklı bir tarz. Hani oyunu bir farklı bir şekilde göründüğü belli. Orası bir gerçek ama ben çok fazla şey bulmadım, rahatsız edici bulmadım. Özellikle karakterlerin falan
tek
farklı bir tonda
hani,
verilmiş olması çok,
çok
net gösteriyor.
Çok iddialı bir oyun olsa hani bu şekilde duyurulur muydu? Hani bedava verelim de millet oynasın.
Zaten oyunun yani fiyatı $20 bir oyun. Hani $20 bir oyun içinde o ölçüde biraz bir şey yapmak lazım. Değerlendirmek lazım. Şu an için tabii denemeden bir şey diyemeyiz ama Nisan ayında aynı zamanda çıkışını yapacak. Henüz kesin net bir tarihi yok ama $20 sunulacak. PlayStation Plus üyelerine ise ücretsiz olarak verilecek bu oyun. Arenada işte her karakterin farklı bir özelliği var. İşte biri oradan oraya zincir atıp uçabiliyor. İşte biri oradan saklanıyor, bir şeyler yapıyor falan.
Biraz Overwatch.
Ve o tarzda işte bir arena shooter. İlginizi çektiyse de PlayStation Plus üyelerine ücretsiz gelecek diye haberini verelim arkadaşlar. Bakalım diğer PlayStation Plus oyunları ne olacak Nisan ayında? Çok da fazla bir şey vermezler
yani
bu oyun verdiyse.
En fazlası bu olur. Onun arkasında hiç duymadığımız oyunlar gelir.
Bir diğer duyuruda PlayStation yakasından PlayStation Now oyunlarına artık PlayStation 4 oyunlarında ekleneceği oldu. Hafiften bir beta çalışmaları başlamış alınan bilgilere göre. Hatırlarsanız PlayStation 3, işte PlayStation Vita oyunları vesaire stream edilerek PC'lerde veya PlayStation'larda PlayStation Now ile Steam üzerinden Cloud Gaming diyebileceğimiz oynanabiliyordu. Bu nasıl? Türkiye'de çok fazla yoktur. Yani
ya zaten internet altyapısı.
Türkiye'de uygun değil, elverişli değil. Oynayanlarınız, kullananlarınız var mı Türkiye'de veya Avrupa'daki izleyenlerimiz arasında var mı? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz performansı nasıl açısından. Ne yapıyorsunuz? Oyun başka bir makinede çalışıyor ve size stream ediliyor. Yani izliyormuşsunuz gibi. Minimum lagla oynamaya çalışıyorsunuz ama performansı nasıl ben denemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Yani. PlayStation Now'a artık PlayStation 4 oyunları da gelecek arkadaşlar. PlayStation 4 ile PlayStation 3 arasında işlemci mimarisi çok farklıydı biliyorsunuz ki. Cell işlemcisi bulunmaktaydı PlayStation 3'te. Çok komplike bir işlemci.
Oyun geliştirmenin zorluğundan bahsedilirdi.
PlayStation Xbox tarafında Xbox One'a geriye uyumlulukla birlikte Xbox 360 oyunları patır patır yağarken PlayStation 4'e PlayStation 3 oyunları gelemiyor. Çünkü çok farklı işlemciler olduğu için aralarında çok büyük bir uyumsuzluk oluyor ve PlayStation 3 oyunlarını optimize etmesinden tut da işte çevirmesine kadar çok fazla. Yani yeni bir oyun yapıyormuş gibi uğraştıracağı için oyunlara ulaşamıyordunuz. Ama PlayStation Now'la birlikte stream edebiliyorsunuz. Artık PlayStation 4 oyunlarını da PC üzerinde oynayabileceksiniz anlamına geliyor. Tabii evet. Ki bu servisi düzgün bir şekilde kullanabiliyorsanız. Evet, buradan bir başka oyun haberine daha geçelim. Ben yine PlayStation yakasından kısa bir habere daha değineceğiz. Horizon Zero Dawn biliyorsunuz ki son günlerin, son haftaların popüler oyunu.
Evet.
Biz de incelemesinde, daha doğrusu ben incelemesinde 8 puan vermiştim. Oyun bayağı bir yankı uyandırdı. Bayağı bir ses çıkarttı. Ve satış rakamları açıklandı resmi olarak. 2.6 milyon adet satış rakamına ulaşmış Horizon Zero Dawn.
Açıkçası ben daha fazla satmasını bekliyordum. Niye dersen yanlış hatırlamıyorsam Uncharted 4 8 milyon civar satmıştı. Toplamda 60 milyon civarı bir PlayStation 4 kullanıcısı olduğunu düşünürsek. Oyun tabii beklentileri karşıladı. Zaten çok fazla bir beklenti yoktu. Yeni bir IP olduğu için hani öncesindeki bir şeyin izini sürmek zorunda değildi. Ama tabii ilerleyen dönemlerde daha da fazla artabilir bu sayı. Çünkü oyun güzel yani.
Evet, açılış olarak güzel bir açılış yaptığını söyleyebiliriz. Sadece PlayStation olmasından dolayı da biraz kısıtlı bir oyuncu kitlesine hitap ediyor açıkçası.
Sanki bundan dolayı biraz da olsa hani oyun güzel olmasına rağmen daha fazlası varmış gibi bir şişirilme sanki yapıldı gibi geliyor bana. Özellikle basın
yani
tarafından.
Yani 2.6 milyon bence çok iyi bir sayı. Hani dediğimiz gibi özellikle ilk oyun için. Bundan sonra serinin eksiklerini kapatarak daha gelişmiş bir oyunla beraber, devam oyunuyla birlikte çok daha büyük bir başarıya yani ulaşabilirler. Bu hani sıfırdan yarattıkları bir şeydi. O açıdan biraz zordu. Şimdi bunun üzerine eklemek biraz daha kolay olacaktır bir nebze. Hem eksikleri de kaybedecekler. Böylece daha kusursuz, daha güzel bir oyunla karşımıza gelebilecekler. Guerrilla Games'in Horizon Zero Dawn dışında başka bir yeni bir IP daha yaratmasını isterim ben açıkçası.
Yani bu şekilde
başarılı olduğunu gösterdiler.
Olur.
2.6 milyon. Bu arada yeni bir eklenti paketi üzerinde de çalıştıklarını söylediler arkadaşlar. Hikayeyi biraz daha genişletecek yeni bir DLC gelecektir muhtemelen. Expansion Pack'te olabilir. Bakalım gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve PlayStation kısmından ayrılıp şimdi bir yasak haberine geçelim. Avustralya'yı biliyorsunuz bizlere çok uzak bir kıta. Bizden çok farklı bir dünya olarak görülüyor. Evet. Hatta hayvanları bile farklı. Orada pek çok oyun yasaklanıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Outlast 2 oldu son gelişmeyle birlikte. Red Barrels'ın merakla beklenen bu korku oyunu. Outlast 2'nin neyi çıkmış? Demosu çıkmıştı
evet,
değil mi?
Biz oynamıştık.
Oynamıştık, çekmiştik. Son derece fazla şiddet içeriyor. İşte suç, zulüm, ahlaka uygun olmayan davranışlar.
Cinsel şiddet
uyuşturucu
diye bir şey geçiyor yani.
Cinsel şiddet, cinsellik, her şey olduğu bir oyun olduğu için Avustralya'da satışı olmayacak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Avustralya'da çok şey yasaklanıyorum.
Yani şöyle bir şey var. Hani oyunlar ne kadar artı 18 gibi şeyler getirilse de göreceğiz ki Outlast 2 çıktığı zaman 18 yaşının altındaki insanlar da oynuyor. Hatta yayın yapıyor olacaklar. Hani yasaklar ne kadar önüne geçebilir bilmiyorum da hani Outlast'in de şöyle bir durumu oldu. İlk oyunda bayağı bir sükse yaptıkları için acaba ikinci oyunda daha da fazla abartalım mı dediler? Nasıl bir yöne gittiler? Hani onu çıktığında
olabilir,
daha iyi
olabilir, böyle bir şey var sanki.
Göreceğiz.
İyice hani şeyini çıkart, jılkını çıkartalım da böyle çok konuşulsun.
Aslında doğru söyledin. Yani öyle çıkartırlarsa da bilmiyorum yani o dengeyi tutturmak lazım. Hani illaki çok aşırı korkutucu olalım, iğrenç olalım derlerse o artık kendi bilecekleri iş.
Yani zaten Avustralya'da oyun fiyatları falan da çok fahiş, çok yüksek. O açıdan Avustralya'daki oyuncuların
ne olacak bu Avustralya'da
şikayet,
oyun fiyatlarının hali?
Tabii bizdekiler de öyle. Yani bizdekilerle Avustralya'dakiler arası yarışır yani. O şekilde düşünebilirsiniz. Orada yine Avustralya doları var ve çok daha pahalı ve fiyatlar da yine aynı şekilde daha yüksek. Yani. Biz de aynı şeyleri çekiyoruz. Avustralya'da kardeşlerimize sesleniyoruz buradan. Biz sizi anlıyoruz arkadaşlar. Bizde en azından oyun yasakları şu an için pek muhabbeti dönmüyor. Hani bir Minecraft olayı dönmüştü ama oyunlar yasaklanmıyor en azından. Yani oyunlara serbest bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yüksek fiyatlı olsa da ulaşabiliyorsunuz. Bakalım fiyat konusunda biz de çekiyoruz diyerek bir başka habere geçelim isterseniz arkadaşlar. Bir diğer haberimiz de Witcher kısmından geliyor. Witcher 3 tamam, Witcher serisi tamamlandı. Kitapları Türkiye'de yayınlanmaya başlandı. O bir yana. Şimdi ekip ağır bir şekilde Cyberpunk 2077 üzerinde ya da 2077 mi desek. Böyle yarısı Türkçe yarısı İngilizce pek olmuyor. CD Projekt Red'den Mikal Kinsicht. Artık Polonya'da nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama açıklama yapmış ve demiş ki hani Witcher 3 Wild Hunt'un bu kadar büyük bir başarı yapmasını beklemiyorduk. Beklentilerimizi aştı ama Cyberpunk 2077'lerin daha fazla başarıya ulaşacağını bekliyoruz. Hani Witcher'dan da daha büyük beklentileri varmış ve daha fazla aşmasını yani Witcher'ın yaptığı başarıyı da geçmesini bekliyorlarmış.
Ya onu geçebilmesi için herhalde tanıtım aşamasında çok iyi bir reklam yapmaları lazım. Çok güzel şeyler göstermeleri lazım.
Tane video yayınladılar zaten şu ana kadar. O da kaç milyon izlenmiştir bilmiyorum sayısını
yani
ama sonra
arka planda ne yapıyorlar o yüzden mi çok güveniyorlar kendilerine hani çok güzel bir ilerlememiz var gibisinden de bu açıklamaları yapabiliyorlar onu bilmiyorum ama hani görmek lazım görmeden de bir şey diyemeyiz hani Witcher 3 ortada Witcher serisi ortada hani umutluyuz Cyberpunk 2077'den.
Yapımcının dayanağı şu aslında Witcher serisi fantezi dünyasında geçiyor biliyorsunuz ki ve Cyberpunk biraz daha günümüz dünyasında hani biraz gelecek olmasına rağmen daha aşina olduğumuz bir evren
yani.
Ve bu nedenle de daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Daha fazla kişiyi daha popüler demek istemiş ve o popülerlikten dolayı da daha fazla
işte bunu oyun alanına ne kadar yansıtabilecekler o da önemli. Şimdi Witcher'ın
bir öngörüde
Witcher'ın oyun motoruna, hani fiziklerine baktığın zaman o dünyayı çok güzel bir şekilde yansıtıyordu. Aynı şey yani Cyberpunk 2077'de ne kadar olabilecek onu görmek lazım. Daha fazla şey yayınlamaları lazım onun için.
Evet, Cyberpunk'a zaten daha çok var. Yani. Muhtemelen 2018'de ya da bilemediniz 2019'da falan çıkacaktır. Ama çok fazla arayı açmayacağız diye bir açıklama vardı hatırladığım kadarıyla. Hani çok da fazla beklemeyeceksiniz duyuru videosuyla çıkış arasında. 2018 ya da 2019 olacaktır ertelenmeler falan gerçekleşirse. Ama yakın zamanda çıkacak bir başka büyük oyun var. O da Mass Effect Andromeda. Biliyorsunuz ki Mass Effect evrenine girerek farklı bir galaksiye gittiğimiz bir oyun olacak Mass Effect. Mass Effect 4 olarak lanse ediliyordu. Sonradan Andromeda olarak değişti. Ve Samanyolu kendi galaksimizden çıkarak Samanyolu'ndan Andromeda'ya gidip orada uzaylılar biz olacağız bu sefer ve yine savaşlar meydana gelecek. Mass Effect EA Access ile birlikte 10 saat limitli olacak şekilde üyelere sunuldu. Artık oynanabilir durumda. 16 Mart tarihinden itibaren. Hani EA Access üyeliğiniz varsa ki ayda 5 dolar veya 4 euro gibi bir fiyatı vardı.
Yıllıkta da
euro.
Evet.
Origin euro çekiyor ya bize. O yüzden 4 euro gibi bir fiyatı var. Yıllıkta 25 euro olması 25 lazım.
30 dolar.
Eğer öyle bir üyeliğiniz varsa oyuna girip 10 saat oynayabiliyorsunuz. Şimdiden görüntüleri çıkmaya başladı, karakter yaratma vesaire. Oyunun en büyük handikaplarından bir tanesi animasyonlarının kötü olması. Kesinlikle. Bence. Yüz animasyonlarından tutun da işte vücut animasyonlarına,
karakterlerin animasyonları yok desek falan, daha doğru olur herhalde. Çünkü
yüz animasyonları zaten çok ilginç gifler ortaya çıkmaya başladı.
Karşılaştırmalar
balık
gördüm
gibi ağzını kapatan falan.
Mesela Half-Life'le karşılaştırmışlar. G-Man'le karşılaştırma videosu var. Kaç 10-15 sene öncesinin oyunu çok daha yüksek yani mimikler var oyunda resmen.
Hani
yani.
Şundan dolayı mı diyeceğim? Şimdi şöyle bir bilgi de geldi aynı zamanda Mass Effect tarafından. Mass Effect Andromeda'da 1200'den fazla konuşan karakter bulunuyor. Ki bu önceki oyunda 600 küsürdü. Yani çok büyük bir atlama var. Çok fazla konuşan karakterle yani karşılaşıyoruz. Hani tek tek tabii bunları artık tek tek animasyon şeyle yapmıyorlar.
Gerçi ya bir şey oturttuktan sonra bir sadece sistem yüz sistemini aynen değiştirip bir şeyler yapılabilirmiş aslında bence.
Yani ondan dolayı mı diyeceğim ama hani hareketlerde ve yürüyüşlerde de sıkıntılar olabiliyor. Neyse, Mass Effect Andromeda'nın yani çıkış videosu ve multiplayer'ını detaylandıran bir yeni bir video yayınlandı. Sizler de zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda işte multiplayer'da 3 arkadaşınızla birlikte 4 kişi olacak şekilde hem Andromeda'dan hem de Samanyolu galaksisinden ırklar seçerek yapay zekaya karşı oynayacaksınız. Gelen düşmanları engellemeye çalışacaksınız ve aldığınız bir bilgi veya bir objeyle birlikte o bölgeyi terk etmeye çalışacaksınız. Multiplayer kısmından bu şekilde detaylı bir video geldi. Aynı zamanda çıkış videosu da gelmişti. Ve oyun da zaten ne zaman çıkış yapacaktı? 23 Mart tarihinde
Mart,
değil mi?
Mart.
Avrupa'da 23 Mart tarihinde çıkış yapacak. Bizler de hemen oyuna kavuştuğumuz gibi sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Mass Effect Andromeda bakalım bizlere bu sefer nasıl bir rol yapma dünyası sunacak. Onun dışında Nintendo kısmına geçelim biraz. Bu hafta Xbox'tan bir haberimiz yok sanıyorum ki.
Öyle gözüküyor.
Nintendo'da yine Super Data'nın paylaşmış olduğu bilgilerle birlikte Nintendo Switch'in ne kadar satış yaptığı açıklandı.
Evet, 1,5 milyon.
1,5 milyon. Aslında hani diğer konsollarla karşılaştırdığın zaman az bir sayı. Ama Nintendo'nun beklentisi de zaten Mart ayının sonuna kadar 2 milyon satsın. Biz fitiz diyordu. Ve o da o gerçekleşecek gibi duruyor.
Yani gerçekleşecek gibi duruyor ama tabii bir yandan da ortaya çıkan sıkıntılar da oyuncuları biraz çekingeye düşürdü yani. Ben açıkçası mesela almayı düşünüyordum önümüzdeki aylarda. Şu durumdan sonra diyorum hani bir revize yaparlarsa ondan sonra alırız.
Al da bir Zelda Breath of Wild oynayalım.
Emülatör.
Bir de emülatör muhabbeti var.
Öyle muhabbetler var da daha tam var. Oynanabilir değil o da.
O da yani zaten şu anki durum şunu gösteriyor. İşte internette de görseller ortaya çıkıyor. İşte Zelda Breath of the Wild en güzel oyunlardan bir tanesi. Ama en pahalı oyunlardan bir tanesi. Çünkü 350 dolar falan böyle muhabbetler dönüyor. Sadece şu an hani Zelda ile beraber tek başına bu şekilde devam etmemeli bence de. Yeni bir
tabii Mario daha gelecek. Sattıracak, daha yeni iyi Sonic oyunu ile ilgili videolar vardı, görseller. Bayağı etkileyici şeyler olacak gibi gözüküyor. Ama işte hani biraz daha o tarafta İşi olumluya çevirebilecek gelişmelerin yaşanması lazım. Bu sıkıntıların ortadan kalkması lazım.
Bu 1,5 milyon sayısı içerisinde bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 bin, Japonya'da 300 bin, İngiltere'de 85 bin ve Fransa'da 110 bin satılmış. Geri kalanlar da Avrupa içerisinde. Bin. Türkiye'de satılmıyor sıfır. Yani. Çünkü yurt dışından almak zorunda kalıyorsun. Avrupa'dan almış oluyorsun ya da Amerika'dan almış oluyorsun. Bu arada Nintendo Switch sahiplerinde %89'u Legend of Zelda Breath of Wild'ı satın almış. Bu da 1.34
diğer %11'de milyon para denkleştirmeyi bekliyordur büyük ihtimalle.
Evet, 3 Mart'ta çıkışını yapmıştı arkadaşlar. Bu esnada tabii üretimlerin de ikiye katlanacağı söylentisi geldi. Nintendo Switch bu yılki mali yılda daha doğrusu 2 katına çıkarmayı düşünüyormuş üretimlerini beklendiğinin üzerine.
16 milyona.
Ve 8 milyon üretim planlıyorsa 16 milyon üretime çıkarmayı planlamış. Tabi bunlar ne kadar satılacak ya da satışları daha da artacak mı? Bunu zaman gösterecek.
Ya ortalama bir konsol satışını düşündüğün zaman satılabilecek gibi de duruyor.
Bakalım.
İlerleyen dönemlerde.
Bir diğer haberimiz de Flatout 4. Yeni bir oynanış videosu paylaşıldı bizlerle birlikte.
Evet, şu anda zaten izliyorsunuz. Flatout 4 ilk iki oyun. Açıkçası oraya dönecek olursak çok beğeniyle karşılanmıştı. Sonrasında 3. oyun farklı bir firma tarafından geliştirilip hani ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı. Şimdi 4. oyun da aslında esasen ilk oyun yapan yapımcılarla alakası yok ama gördüğümüz video şu anda zaten izliyorsunuz. Beni açıkçası heyecanlandırdı çünkü güzel özellikler var. Serinin köklerine bir dönüş izlenimi veriyor. Baktığımız zaman 10 farklı oyun modu olacak, stand modu olacak, 20 tane yarış, 27 araç, 42 mücadele ve 4 arenaya sahip olacağı söyleniyor. Şimdi aynı dönemde Next Car Game de çıkış yaptı Bugbear tarafından ilk iki oyunun geliştiricisi. Bugün 17 Mart itibariyle konsollarda Flatout 4 de çıkışını yaptı. Açıkçası ben oynamayı merakla bekliyorum. Hani görmeden de çok bir şey söylemeyiz ama en azından izlediğimiz video heyecanlandırdı beni.
Biz de bu hafta zaten muhtemelen onu mercek altına alıp incelemelerin arasına koyarız. Flatout 4 bana çok şatafatlı geldi ya. Çok böyle can canlı, çok fazla efektin biraz
ya ilk iki oyun da öyleydi kullanıldığı bir oyun esasen, gibi gözüküyor. Hani böyle çok fazla patlamalar, araçtan fırlayan adamlar, araçların büzüşmesi gibi durumlar haliyle yine olacaktır.
Ama Next Car Game'i de denedim mesela geçenlerde. Wreckfest isimdeki işte.
Orada bunun. Sanki biraz daha fizikler daha gelişmiş buna göre.
Oradaki fizikler bayağı güzel. Hani bayağı bir götürüyor. Her ne kadar arabayı tamamen parçalayıp adamın cılkını çıkarsan da hala arabanın gitmesini biraz absürt kalsa da fizikler açısından bayağı memnun edici. Arena savaşları falan var mesela işte.
Evet, derbiler.
Aynı şeydeki gibi. Rocket League'de olduğu gibi. Etraftan yükselip hız alıp diğerlerine girişiyorsun. 30 kişi birbirine giriyor falan.
Onlar zaten çok zevkli oluyor. İşte orada fizik gücü iyi olan oyun daha ön plana çıkacak
gibi gözüküyor. Flatout'ta şey farkı var bence. En büyük şeylerden bir tanesi. Hani arabanın içinden karakterin fırlayıp.
Onlar zaten efsane.
Hatta o mekaniği kullanarak oyun modlarına dönüştürüyorlar
ya. Bowling var, basket var. Pek çok farklı oyun modu var. Eskiden hani deli gibi oynadım. Flatout 2'de suyunu çıkartmıştım. Şimdi sırf ondan sebep yani yine oynarım.
Bakalım
Flatout. Yeter ki tuttursunlar dengeyi. 4'te
hemen hızlı bir şekilde bakacağımız oyunlardan bir tanesi. Bir diğer haberde Cities Skylines satışları da açıklandı arkadaşlar. Son dönemin başarılı simülasyon oyunlarından bir tanesiydi. SimCity'nin yapamamış olduğunu. Zaten biz bunu daha önce ikisi birlerde yine Mesut'la beraber bol bol konuşmuşuzdur. Çok başarılı bir oyundu. Yani
tekrardan... Trafik sorunu hariç.
Trafik sorunu zaten oyunu keyifli kılan şeylerden bir tanesiydi. Şimdi oyun için bir geliştirme paketi de yapıyorlar. Yeni bir paket. Mass Transit isminde. İşte teleferikler ekleyebileceksiniz. Zeppelinlerle beraber oyundaki kitlenizi ulaşım olarak şey yapabileceksiniz. Yani hizmetler sunabileceksiniz. Oyun 3,5 milyon satmış. Çok iyi bir başarı.
Yani PC için düşündüğün zaman.
Sadece PC'de evet. Bir de o yani. Şekilde düşündüğün zaman. Bakalım inşallah bu ek paketten sonra yeni bir oyun, daha kapsamlı bir şehir planlama oyunu bizlere sunarlar.
Ya sen de bir şehir yap da bu yeni eklentiyle birlikte izleyelim.
Benim şehrim var zaten. Hiçbir sıkıntısı yok.
Yani ona artık zeplinler eklersin.
İnsanlar yaşıyorlar. Ama bakalım zeplin kısmı değil de biraz daha ben ayrıntılı, daha ayrıntılı metro sistemleri.
Evet,
hatta biraz böyle biraz daha teknolojik olabilir. Nasıl diyeyim? Mesela şimdi kendi Elon Musk şey yapıyor ya, Hyperloop isminde bir tünel sistemi geliştiriyor ya, o tarz biraz daha hani şu an günümüzde kullanılmayan ama hani önümüzdeki günlerde kullanılacak sistemler falan eklenebilir mesela, elektrikli çalışan falan.
Olabilir. Veya bu, şey gibi tıpkı Oxygen Not Included'daki gibi kendin geliştirerek insanların öğrenmesini sağlayarak bunları açabilirsin falan. Öyle şeyler güzel olabilir.
Bakalım bu satış rakamıyla birlikte, aynı zamanda satış sayısıyla birlikte oyunculara da Çin temalı ücretsiz bir DLC dağıtmışlar arkadaşlar. Bir diğer haberimiz de son oyun haberimiz olacak. Filmden uyarlama bir oyun arkadaşlar. 92'de mi çıkmıştı bu film? Reservoir Köpekleri.
Ben 93'te doğdum.
Reservoir Köpekleri oldukça kült Tarantino filmlerinden bir tanesidir. Onun ne ismindeki? Reservoir Dogs Bloody Days isminde bir PC oyunu duyuruldu. Reservoir Köpekleri'nin 25. yılı şerefine çıkacak bir oyun ve PC ve Xbox One için çıkışını yapacak. Oyuna baktığımızda üstten görünümlü bir aksiyon nişancı
biraz oyunu. Biraz böyle mobil oyun tarzında gözüküyor. Evet. Yani ilk haberi okuduğum zaman acaba böyle hani mafya tadında bir oyun mu yapılıyor acaba nedir diye bir heyecanlandım. Sonra görselleri görünce
çok büyük bütçeli olmadığı yani, kesin. Ama hani
o kutlama şerefine 25. yıl falan hani bir şeyler yapalım demişler.
Umarım mobil kafasında bir basitliğe sahip olmaz. Sonuçta sadece görsellik çok fazla etkilememeli bence. Sonuçta hani baktığın zaman Hotline Miami'de daha da basit görmesine rağmen çok başarılı bir oyun. Ama bu sanki öyle olmayacak gibi, biraz daha mobil oynanışına kayacak gibi duruyor.
Ya zaten genelde uyarlamalar hani bir iki istisna haricinde hep sıkıntılı oluyor.
Bir de öyle üstten görünüşlü bir oyun ne kadar uyarlasan ne olacak? Yani en fazla aradaki diyalogları falan hani
filmden... Acaba hiç bu haberi yapmasalar onu hiç kimse bağdaştırır mıydı orada oyunla filmi, o da var yani.
Bakalım.
Tabii bizi yanıltsın tabii istediğimiz
yönde. Ne zaman çıkış yapacak? 2017 içerisinde demişler. Belli bir çıkış tarihi yok şu an içerisinde. Bakalım, oyunun hayranlarından biri olarak unutulmaz filmin gergin ve dramatik havasına sadık kalacağız demişler.
İnşallah.
Bakalım diyoruz. Derken bir başka büyük bir film haberine geçeceğiz. Matrix serisi tekrardan hayata dönüyor arkadaşlar.
Reloaded. Remastered.
Reloaded. Reboot edilecek seri. Şu an için çok fazla detaya sahip değiliz. Gelmiş olan bilgilere göre. Söylentiler de aynı zamanda bunu şekillendiriyor bir haberi. Film için düşünülen aktörlerden bir tanesi de Michael B. Jordan olacakmış. Kendisini Fantastic Dörtlü'den biliyoruz. Bir de Creed isminde son çıkmış olan bir filmde oynuyordu. Sylvester Stallone ile beraber. Bir boks filminden. Oradan hatırlayabilirsiniz. Hani bu karakteri düşündüklerine göre söylentiler ortaya çıktı. Morpheus'un biraz daha gençliğini anlatacak bir film olacak şeklinde. Şu an için hani remake olmayacak tabii ki. İlk Matrix'in remake'ini çekmek çok saçma bir şey. Yani, ki onun üzerine çıkamayacaksın zaten de.
Daha aradan
çok zor.
15 sene geçmiş şurada en fazla.
Hani gerek de yok zaten. Hani o evreni anlatmaya devam eden bir başka film olacaktır diye düşünüyorum. Wachowski kardeşler olmayacak muhtemelen filmde. Başka bir yönetmen olacak. Zaten filmin isim haklarını da satmıştı orijinal yapımcısı. Matrix evreni genişleyecek yani sonuç olarak.
Benim kafamda böyle God of War Ascension gibi bir şey olacak mı sanki Matrix evreninde? Öyle bir izlenim bıraktı
bende. Bunu çok yapıyorlar. Daha da zaten yapacaklar önümüzdeki yıllarda. Yani sonuçta başarılı olan settingleri alıp da devam ettirecekler. Yüzüklerin Efendisi'ne yeni bir üçleme geldi. İşte Star Wars yeni üçlemeye sahip oldu. Başka pek çok şeye gelecektir. Mesela Matrix'e de sadece tek bir film değil, belki yeni
belki
bir üçleme,
yine bir üçleme olabilir.
Gelebilir.
Morpheus'un yolu.
Fight Club'ın anladım, yenisini çekiyorlar falan deniliyordu bir ara. Zaten Matrix haberi de daha önce çıkmıştı ama bakalım diyoruz. Matrix'in bir de oyunları vardı. Matrix Online'la Path of Neo, Enter the Matrix isminde çok başarısız oyunlar vardı. O zamanın filmini anlatan. Onun dışında Matrix 1'den sonra tamam, Matrix çok başarılı. Filozofi açıdan, işte felsefi açısından düşüncesiyle birlikte. Aynı zamanda Kung Fu sahneleri olsun, işte aynı zamanda o dönemin teknolojisini çok fazla seviye arttırması olsun. Teknik açıdan da çok başarılı bir filmdi. Ondan sonra gelen Matrix Reloaded ve Revelations hani sanki Matrix dünyasının teorisini anlattı. Onlar da uygulamasını gösteriyormuş gibi filmlerde. İlk film daha fazla Matrix'te. Reloaded %50 Matrix'te, son filmde daha çok gerçek dünyada geçen bir film olması nedeniyle de çok fazla beğenilmemişti açıkçası. Ama hani güzel, bence yapsınlar deli gibi izlerim yani. Ben çok takıntılı bir şeyindim zamanında, lisede falan. Matrix'e çok takıntılı bir şekilde bağlıydım yani.
Ofise görmeyeyim seni, pelerin böyle gözlük simsiyah
programı. Şey var canım, öyle bizim lise şeyinde, kitapçığında falan
pozlar,
öyle görseller falan filan var. Bakalım. Ama umarım filmdeki oyuncu değişikliğini bu şekilde yapmazlar. Çünkü orijinal Matrix'te en azından karakter ekibi çok sağlamdı. Biraz daha aşina olduğumuz karakterlerle beraber çekerler umarız ki. Keanu Reeves şu an John Wick'le beraber devam ediyor aksiyon hayatına ama bir ara onun bir röportajı vardı galiba. Hani Matrix'i tekrar çekseler olmak ister misin falan. Hani Wachowski kardeşler olursa ben de varım falan. Tabii
onlar da
hikayeye tekrardan girmem biraz absürt olacak ama falan demişti ama yapmak
belki
isterdim falan.
Gözükür.
Yapmak isterdim demişti. Böyle bir şey olursa harika olur hani. Ama Wachowski kardeşler zaten yapmak istemez muhtemelen. Bakalım diyoruz Matrix'le ilgili aktaracağımız da şimdilik bunlar. Bir programın da sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar böylece. Önümüzdeki hafta yine Mesut ve Erdi ile birlikte, bir sıkıntı çıkmazsa, karşınızda olacağız. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.